Ayrım 28.
Onu biraz şişmanlamış görüyordu. 18 ayda epey genişlemişti. Sonra onunla ilgili tüm ayrıntıları anlattı. Öyle sağlam yapılıydı ki. Nana'nın çevresindeki arabalarda kadınlar Kont'un onu bıraktığını fısıldıyordu birbirlerine. Bu başlı başına bir olaydı. Kont Nana'yla ortalıkta görünmeye başlayınca Tullier sarayındakiler mabeyincilerinin bu rezaletine kızmaya başlamıştı. Bunun üzerine Kont da durumunu kurtarmak için onunla ilişkisini kesmişti. Lafalos hemen bu söylentiyi genç kadına aktardı. Ona Juliet'im diyerek yeniden kendisini almasını istiyordu. Ama Nana kahkaha atarak bunlar çok saçma dedi. Onu tanımazsınız siz. Şöyle bir pıst desem her şeyi bırakıverir. Nana bir süredir Kontes Sabine'le Estelle'i incelemekteydi. Dogene hala hanımların yanındaydı. O sırada gelen Fauchery onları selamlamak için herkese rahatsız ediyordu. O da orada durmuş gülümsüyordu. Bunun üzerine Nana küçümser bir tavırla tribünleri göstererek konuşmasını sürdürdü. Ayrıca da bilirsiniz, bu insanlara artık aldırmıyorum ben. Onların ne mal olduklarını biliyorum. İç yüzlerini öğrendim. Saygı falan duyulmaz. En yükseği de en alçağı da pislik. İşte bu yüzden de beni rahat bırakmalarını istiyorum. Böyle söylerken geniş bir hareket yaparak atları piste getirmekte olan seyislerden, Charles'la konuşmakta olan imparatoriçeye varıncaya kadar herkesi gösteriyordu. Charles prensti ama it herifin biriydi. Lafalos coşkuya kapılarak, çan sesleri rüzgarda yitip gidiyor, yarışlar sürüyordu. İsfahan koşusu biraz önce sona ermiş, Meşan ahırından bir at birinci gelmişti. Nana Labordet'i çağırarak yüz altınının ne olduğunu sordu. Labordet gülmeye başladı. Onun parasını hangi atlara yatırdığını söylemek istemedi. Sonra şansı bozulurdu. Parasını iyi atlara yatırmıştı. Biraz sonra anlayacaktı. Sonra Nana ona Lusignan üzerine 10 altın, Valerio'ya da 5 altın yatırdığını itiraf edince Labordet kadınların ne kadar aptal olduklarını anlatmak istercesine omuzlarını silkti. Nana buna şaşırdı. Artık neler olduğunu anlayamıyordu. O sırada çimenlik gittikçe daha canlanıyordu. Büyük ödül koşusunu beklerken açık havada sofralar kurulmuştu. Çimenlerin üzerinde, arabaların içinde herkes yiyip içiyordu. Ortalık söğüş etlerden, şampanya sepetlerinden geçilmiyordu. Uşaklar sandıklardan bunları çıkarıyordu. Şişelerin mantarları patlıyor, rüzgar patlama seslerini alıp götürüyordu. Şakalar gırla gidiyor, kırılan bardakların şangırtısı bu sinirli neşeye ince, çatlak sesler katıyordu. Gaga, Clarisse ve Blanche ciddi ciddi yemek yiyordu. Dizlerine yaydıkları örtünün üstünde sandviçleri atıştırıyorlardı. Louis Violaine arabasından inip Caroline Hecke'nin yanına gelmişti. Onların ayaklarının dibinde çimenlerin üzerinde bir büfe kurmuşlardı. Tatan Nene, Maria, Simon ve ötekiler içmeye geliyordu. Biraz ötede Lea de Horn'un kocaman arabasının içinde bir sürü insan güneşin altında sarhoş oluyor, kalabalığın üstünde gevezelikler yaparak havalar atarak içiyorlardı. Ama çok geçmeden herkes özellikle Nana'nın landosu çevresinde itişip kakışmaya başladı. Ayakta duran Nana kendisine selam veren erkeklere şampanya doldurmaya başlamıştı. Uşaklardan biri François şişeleri uzatıyor, Lafaloz de sesine külhan beyleri gibi bir ton vermeye çalışarak çığırtkanlık yapıyordu. ''Gelin baylar, sudan ucuz, herkese var.'' Sonunda Nana ''Susun canım, azizim.'' dedi. ''Sokak soytarılarına benziyoruz.'' Lafaloz bunu çok tuhaf buluyor, çok eğleniyordu. Bir ara George'la Rose Mignon'a birer bardak şampanya yollamayı akıl etti. Ama Rose içmek istemiyormuş gibi davrandı. Henry ve Charles'ın canları çok sıkılıyordu. Şampanyayı onlar içmek istedi. Ama George kavga çıkmasından çekinerek kadeyi kendisi içti. Bunun üzerine Nana arkasında unutmuş olduğu oğlu Louis'yi anımsadı. Çocuk belki susamıştı. Ona birkaç damla şarap içirmek istedi. Ama çocuk korkunç bir şekilde öksürdü. Lafalos durmadan ''Yaklaşın, yaklaşın baylar.'' diyordu. ''İki metelik değil, bir metelik de değil. Bedava veriyoruz bunları.'' Ama Nana bağırarak onun sözünü kesti. ''Aa, Bordenav gelmiş. Hadi onu buraya çağırın. Rica ederim, hemen koşun.'' Gerçekten de bu Bordenav'dı. Ellerini arkasına kavuşturmuş, başında güneşten kızıllaşmış bir şapka, sırtında dikiş yerleri beyazlaşmış, yağ içinde bir redingot dolaşıyordu. İflas ettiği için süklüm püklümdü ama yine de öfkeliydi. Şansını her zaman denemeye hazır bir adam gibi sefil kılığıyla kibar insanların arasındaydı. Nana iyi yürekli bir kız tavrıyla ona elini uzatınca Bordenav ''Vay canına, bu ne şıklık.'' dedi. Bir kadeh şampanya boşalttıktan sonra büyük bir üzüntüyle ''Ah, keşke kadın olsaydım.'' dedi. ''Ama zararı yok. Tiyatroya geri dönmek ister misin? Bir fikrim var. Gayet tiyatrosunu kiralamak istiyorum. İkimiz Paris'i çatlatırız. Ne dersin? Bana bunu borçlusun.'' Sonra onu gördüğüne memnun, homurdanarak orada kaldı. Çünkü dediğine göre insan şu yaman Nana'yı karşısında görünce yüreği ferahlıyordu. Onun kızıydı. Onun kanındandı Nana. Arabanın çevresi gittikçe genişlemekteydi. Şimdi de Lafaloise içkileri dolduruyor, Philip ile George da çevreye insan topluyordu. İnsanlar itilmiş gibi çimenliği yavaş yavaş doldurmaktaydı. Nana herkesin yüzüne gülüyor, hoş bir söz buluyordu. İçen topluluklar birbirine yaklaşıyor, şuraya buraya dağılan şampanya ona doğru ilerliyordu. Çok geçmeden Landos'un çevresinde tek bir kalabalık, tek bir gürültü vardı ve Nana da kendisine uzatılan kadehlerin ortasında rüzgarda dağılmış, uçuşan sarı saçlarıyla, güneş vurmuş kar gibi beyaz yüzüyle saltanat sürüyordu. Bunun üzerine Nana, başarısını çok kıskanan öteki kadınları çatlatmak için eskiden oynamış olduğu Venüs tavrını takınarak doluk kadehini havaya kaldırdı. Tam o anda biri arkasından ona dokundu. Dönüp de Mignon'u sıranın üstünde görünce çok şaşırdı. Bir an ortadan yok olarak onun yanına gidip oturdu. Çünkü Mignon çok önemli bir şeyi haber vermek için gelmişti. Mignon her yerde karısının Nana'ya kızmakla gülünç duruma düştüğünü söylüyordu. Kendisi de bunu yararsız ve saçma bulmaktaydı. ''İşte böyle şekerim.'' diye mırıldandı. ''Kendini sakın Rose'u fazla kudurma.'' ''Anlarsın ya, sana haber veriyorum önceden. Onun elinde bir silah var. Çünkü küçük düşes oyunu yüzünden seni hiç bağışlamadı.'' ''Nana, bu silah beni neden ilgilendirsin ki?'' dedi. ''Dinle beni, bu bir mektup. Fauchery'nin cebinde bulmuş olmalı. Mektubu ona o sürtük Kontes Mufa yazmış. İş ortada, mektupta neler var neler. Rose da hem Fauchery'den hem de senden öcünü almak için mektubu Kont'a göndermek istiyor.'' ''Nana, bunun benimle ne ilgisi var?'' dedi yine. ''Çok tuhaf bu. Ama Fauchery'ye oh olsun. Hem zaten Kontes sinirine dokunuyordu. Epey güleceğiz.'' Mignon heyecanla konuşmasını sürdürdü. ''Olmaz, ben istemiyorum.'' dedi. ''Büyük bir rezalet olur. Hem sonra bizim elimize bir şey geçmez ki.'' Mignon fazla konuşmaktan korkarak durdu. Nana namuslu bir kadını kurtaramayacağını haykırdı. Ama Mignon üsteleyince dik dik ona baktı. Fauchery'nin Kontes'le bozuşursa yine karısıyla kendi arasına girmesinden korkuyordu kuşkusuz. Hem öcünü alacak hem de gazetecinin kendisine dönmesini sağlayacaktı. Çünkü gazeteciye hala tutkundu. Nana düşüncelere daldı. Venon'un ziyaretini düşünüyor, Mignon kendisini kandırmaya çalışırken içinde bir tasarı geliştiriyordu. Diyelim ki Rose mektubu yolladı. O zaman büyük bir rezalet çıkmaz mı? Sen de buna karışacaksın. Herkes her şeye sen neden oldun sanacak. Her şeyden önce Kont karısından ayrılır. Nana, neden dedi? Tersine. Bu kez o sustu. Yüksek sesle düşünmesi gerekmezdi. Sonunda Mignon'dan kurtulmak için onun görüşlerine katılmış gibi göründü. Mignon kendisine Rose'a boyun eğse iyi olacağını öğütledi. Örneğin şu anda yarış alanında onunla herkesin önünde biraz konuşması iyi olurdu. Nana bunu düşüneceğini söyledi. O sırada bir gürültü duyarak ayağa kalktı. Koşu pistinde atlar yarışı rüzgar gibi bitiriyordu. Paris kenti ödülünü Cornemus adındaki at kazanmıştı. Şimdi de büyük ödül koşusu yapılacaktı. Heyecan artıyor, kaygılı duygular kalabalığı kamçılıyordu. İzleyiciler tepiniyor, dalgalanıyordu. Herkes dakikalarını çabucak geçmesini istiyordu. Şu son anda bir sürpriz bahisçileri şaşkına çevirmekteydi. Vandöres'in ahırlarından olan Nana'ya para yatıranlar çoğalıyordu. Atın değeri her an yükseliyordu. Erkekler her an yeni bir listeyle geri dönmekteydi. Nana 30.'ydu. Nana 25.'ydi. Sonra 20'ye 15'e çıktı. Kimse neler olduğunu anlayamıyordu. Tüm hipodromlarda yenilmiş bir kısraktı o. Daha bu sabah hiçbir bahisçi onun 50. sırada yarışı bitireceğine bile inanmıyordu. Bu ani çılgınlık nereden kaynaklanıyordu? Kimileri bu yüzden faka basacak bir yığın enayinin büyük paralar yitireceğini söyleyerek alay ediyordu. Kimileri ise ciddi ve kaygılıydı. Bu işte bir dalavere seziyorlardı. Belki de bir darbeydi bu. Bazı olaylardan, yarış alanında açıkça yapılan hırsızlıklardan söz ediliyordu. Ama bu kez Vandöres'in değerli adı suçlamalara engel olmaktaydı. Kuşkucular fazla ileri gitmiyordu. Çünkü önceleri Nana'nın sonuncu geleceğini söylemişlerdi. Lafaloise sordu. Nana'ya kim biniyor? Tam o anda asıl Nana ortaya çıkıyordu. Bunun üzerine erkekler sorulan soruyu kötü bir anlama çekerek abartılı bir kahkaha kopardılar. Nana çevresine selam veriyordu. Pris biniyor diye karşılık verdi. Bunun üzerine tartışma yeniden başladı. Pris Fransa'da tanınmıyordu ama İngiltere'de çok ünlüydü. Nana'ya hep Grasam binerdi. Neden Vandöres bu biniciyi getirtmişti acaba? Zaten Vandöres'in bu kez Lusignan'ı Grasam'a bırakmasına herkes şaşıp kalıyordu. Faloise'a göre o at birinci gelmemişti hiç. Ama öne sürülen tüm bu düşünceler, şakaların, yalanlamaların, her kafadan çıkan olağanüstü fikirlerinin arasında yitip gitmekteydi. Herkes zaman öldürmek için şarap şişelerini boşaltmaya koyulmuştu. Derken bir fısıltı dolaştı. Kalabalık açılarak yol verdi. Gelen Vandöres'ti. Nana öfkelenmiş gibi yaparak, ''Bu saatte gelmekle büyük bir kibarlık gösterdiniz doğrusu.'' dedi. ''Bense tartı yerini görmek için yanıp tutuşuyorum. Gelin öyleyse dedi. Henüz zamanımız var. Şöyle bir dolaşırsınız. Tam da yanımda bir hanım için giriş kartım var. Sonra Nana'yı koluna takıp götürdü. Nana, Lucy, Caroline ve ötekilerin önünde pek memnun görünüyordu. Kadınlar ona kıskançlıkla bakmaktaydı. Arabada kalan Hugon kardeşlerle Lafaloz da onun şampanyasını ikram ediyorlardı. Nana onlara hemen geri döneceğini söyledi. O sırada Labordet'i gören Van der Ures onu çağırdı. Aralarında kısa bir konuşma geçti. Tümünü topladınız mı? Evet. Kaç paraya? 1500 altına. Aşağı yukarı her yerden aldım. Nana merakla kulak kabartınca sustular. Çok sinirli görülen Van der Ures'in berrak gözlerinde küçük alevler ışıldıyordu. Bir gece kendisini atlarıyla birlikte ateşe vereceğini söylediği zaman bu ışıltılar hep onu korkutuyordu. Pisti geçerlerken sesini alçaltarak senli benli bir tavırla ''Söylesene bana, senin kısrağa para koyanlar neden çoğalıverdi böyle?'' diye sordu. Bu dedikodu yaratıyor. Van der Ures irkildi. Ağzından şu sözleri kaçırdı. ''Konuşurlar elbet. Bu bahisçiler bok soyudur zaten. Atlarımdan biri favori olunca herkes üstüne saldırır. Bana tek bilet bile kalmaz. Sonra işe yaramayan bir ata para yatırıldı mı yerli yersiz dedikodu yaparlar. Derileri yüzülüyormuş gibi yaygara koparırlar.'' Nana, ''Beni uyarman gerekirdi.'' dedi. ''Ben de bahse girdim. Şansı var mı?'' Van der Ures hiç yoktan öfkeleniverdi. ''Ne dedin? Beni rahat bıraksana. Tüm atların şansı vardır. Para yatıranların olduğu için Nana'nın değeri de yükseliyor canım. Kimin yatırdığını bilmiyorum. Böyle saçma sorularla insanı bunaltacaksan en iyisi seni bırakayım.'' Böyle konuşmak onun ne huyuna ne de alışkanlıklarına uyuyordu. Nana alınmaktan çok şaşırdı. Van der Ures de utanmıştı zaten. Nana sert bir tavırla terbiyeli olmasını rica edince özür diledi. Bir süreden beri huyu birden değişiveriyordu. Paris'te kibar çevrelerde onun o gün son kozlarında oynamakta olduğunu herkes biliyordu. Atları kazanmaz da bahislere yatırılan büyük paraları elinden kaçırırsa bu onun için bir felaket, bir yıkım olacaktı. Görünüşte güvenilir bir adamdı. Yüksek düzeyde bir yaşam sürüyordu ama tüm bunlar için için kemirilip çökmek üzereydi. Elinde kalanlar da kargaşadan, borçlardan eriyip gitmişti. Kendisi de gümbür gümbür çökmekteydi. Sonra herkes onu yiyip bitirenin Nana olduğunu çok iyi biliyordu. Serveti zaten sallantıdayken son olarak o çıkıp gelmiş, ortadakileri temizlemekteydi. Onun çılgınca heveslerinden, altınları saçtığından, vadedeki kumar partisinden söz ediliyordu. Nana orada ona otel harcamalarını ödeyecek kadar bile para bırakmamış, sonra bir gece sarhoşken kömür gibi yanıp yanmadığını görmek için bir avuç elması korun üstüne atmıştı. Nana yavaş yavaş tombul elleri, tombul bacaklarıyla kenar mahalle kızları gibi gülüşleriyle çok eski bir ailenin bu kanı bozuk kibar çocuğunu avucunun içine alıvermişti. Şu anda Van der Ures kendisini saçma ve pis zevklerine öylesine kaptırmıştı ki kuşkuculuk gücüne varıncaya kadar her şeyini yitirmişti. Bir hafta önce Nana ondan La Havre ile Trouville arasında Normandiya kıyılarında bir şato alacağına dair söz almıştı. Şimdi de Van der Ures sözünü tutma uğruna kalan son onurunu tehlikeye atmaktaydı. Yalnız şu anda Nana kendisini çok sinirlendiriyordu. Onu öylesine aptal bulmaktaydı ki elinden gelse Nana'ya bir temiz dayak atardı. Bekçi, kontun kolundaki bu kadına engel olacak cesaretini gösteremediğinden onları tartı yerine bırakmıştı. Bu yasak yere sonunda ayak basabildiği için çok böbürlenen Nana, davranışlarına dikkat ediyor, tribünlerin aşağısındaki iskemlelere oturmuş hanımefendilerin önünden ağır ağır geçiyordu. Ön sıra iskemle üstünde, açık havanın neşesi içinde canlı renklerle bürünmüş bir yığın tuvalet vardı. İskemleler birbirinden ayrılıyor, tanışan kimseler birbirlerine rastladıkça parklardaki kameriyeler gibi içtenlikli halkalar oluşturuyorlardı. Bu arada çocuklar başıboş bırakılınca bir gruptan ötekine koşturuyorlardı. Daha yukarıda tribünlerin kat kat iskemlelerine bir yığın kalabalık oturmuştu. Burada da açık renk kumaşlar çatının hafif gölgesi altında eriyip gidiyordu. Nana bu hanımları süzmekteydi. Kontes Sabine dikkatle bakıyormuş gibi yaptı. Sonra imparatorluk tribününün önünden geçerken imparatoriçenin yanında dikilmiş resmi bir tavırla durmakta olan Mufa'nın görünümü onu pek neşelendirdi. Van der Ures'e dönerek yüksek sesle ''Ne kadar aptal görünüyor.'' dedi. Her yeri gezmek istiyordu. Çimenlikleriyle, küme küme ağaçlarıyla bu park köşesine ona pek o kadar garip görünmemekteydi. Bir dondurmacı parmaklıkların yanına büyük bir büfe kurmuştu. Üstü kuru otla örtülü mantar biçimi bir çardağın altında birçok insan toplanmış, el kol hareketi yaparak bağırıyordu. Burası bahse tutuşanların toplandığı yerdi. Bunun yanında boş at bölmeleri bulunuyordu. Nana merakla yaklaştı ama burada yalnız bir jandarmanın atını gördü. Sonra padoku gördü. Burası 100 metre çapında bir pistti. Bir oğlan başına kukuleta geçirilmiş Valerio 2'yi gezdiriyordu. Tümü bu kadardı. Bahçe yollarındaki bir sürü erkek vardı. Yakalarına takmış oldukları hipodrom giriş kartları yakalarında turuncu lekeler gibi durmaktaydı. Tribünlerin açık koridorlarındaysa pek çok insan dolaşmaktaydı. Nana bunlarla ancak bir dakika kadar ilgilendi. Ama içeriye bırakmıyorlar diye üzülmeye bile değmezdi. Oradan geçmekte olan Dogene ile Focheri Nana'ya selam verdi. Nana onları başıyla işaret edince ikisi de yaklaşmak zorunda kaldı. Nana tartı alanı konusunda epey eleştiri yaptıktan sonra durarak ''Aa Marquis de Short da burada'' dedi. ''Ne kadar da yaşlanmış. Bu ihtiyar kendini çok yıpratıyor. Yine öyle kızgın kediler gibi mi?'' Bunun üzerine Dogene yaşlı adamın son olayını anlattı. Kimsenin henüz bilmediği bu olay 2 gün önce olmuştu. Söylendiğine göre Gaga'dan kızı Amelie'yi aylarca peşinde koşturan sonra 30 bin franka satın almıştı. Nana karşı çıkarak bu kadar da pes doğrusu diye bağırdı. İnsan bundan sonra nasıl kız sahibi olur? Ama dur bakayım, şu karşıdaki kupa arabasının içindeki kız Lili olmalı. Yanında bir hanım var. Bu yüz bana yabancı gelmiyor. Yaşlı adam onu dışarı çıkarmış olmalı. Van Dövres onu dinlemiyor, sabırsızlanıyor, Nana'dan kurtulmaya can atıyordu. Ama Focheri tam gideceği anda bahis yazmanlarını görmemişse hiçbir şey görmemiş sayılacağını söyleyince Kont istemeye istemeye onu götürmek zorunda kaldı. Nana da birden sevindi. Burası gerçekten de çok ilgi çekiciydi. Kenarlarında at kestanesi fidanları dikilmiş çimenlikler arasında sütunlar üzerine oturtulmuş bir kubbe vardı. Burada filizi yeşil yaprakların altında sık sıralar halinde geniş bir halka oluşturan bahis yazmanları bir panayırda olduğu gibi bahisçileri bekliyordu. Halktan yüksekte olmak için tahta sıralara çıkmışlardı. Yanlarında da her atın üzerinde ne kadar para yatırılmış olduğunu gösteren listeleri ağaçlara dayayarak yerleştirmişlerdi. Bir yandan çevreye göz atarken bir yandan da bahisleri bir harekette bir göz kırpmayla kaydediyorlardı. Bunu öylesine hızlı yapıyorlardı ki meraklılar hiçbir şey anlamadan ağızları bir karış açık onlara bakıyordu. Bir kargaşa sürmekteydi. Bağırarak bazı sayılar söyleniyor, bir ata yatırılan paralardaki beklenmedik değişiklik korkunç bir gürültüyle karşılanıyordu. Zaman zaman haberciler koşarak gelip gürültüyü arttırıyor, kubbe gibi yerin önünde duruyor, bir çığlıkla bir yarışın bittiğini, başka bir yarışın başladığını haber veriyorlardı. Güneşin altında yükselmekte olan bu kumar coşkusu içinde getirdikleri haberler uzun mırıldanmalara neden oluyordu. Nana pek neşeli bir tavırla, ''Ne garip insanlar böyle?'' diye mırıldandı. Suratları çarpılmış. ''Şu iri yarı adama bak. Bir ormanda tek başımayken onunla karşılaşmak istemezdim doğrusu.'' Van Dövres ona bir bahis yazmanı gösterdi. Tuhafiye mağazasında çırak olan bu adam 2 yılda 3 milyon kazanmıştı. Narin yapılı, ince uzun, sarışındı. Çevresinden büyük bir saygı görüyordu. Herkes onunla gülerek konuşuyor, gelip geçenler onu görmek için duruyordu. Sonunda kubbenin önünden ayrılırlarken Van Dövres bahis yazmanlarından birisine bir baş işareti yaptı. Bunun üzerine adam onu çağırmak zorunda kaldı. Bu Van Dövres'in eski arabacılarından biriydi. İri yarı çok geniş omuzlu, kırmızı yüzlü bir adamdı bu. Şimdi nereden geldiği belli olmayan servetiyle at yarışlarında oynuyordu. Kont da ona yardım etmeye çalışıyor, gizlice bahise girmek isteyince işi ona havale ediyordu. Ama ona karşı hiçbir gizlisi saklısı bulunmayan bir uşak gibi davranıyordu. Bu korumaya karşın bu adam birbiri ardına çok yüklü paralar getirmişti ve o günde son kozunu oynamaktaydı. Gözleri kan çanağına dönmüş, neredeyse boğulacakmış gibiydi. Van Dövres alçak sesle ''Ne haber Mareşal, ne kadar sattınız?'' diye sordu. Bahis yazmanı da anı şekilde sesini alçaltarak 5000 altınlık Bay Kont dedi. ''İyi değil mi? Şunu itiraf etmeliyim ki kotayı düşürdüm. 3'e indirdim.'' Van Dövres çok alınmış bir tavırla ''Hayır hayır olmaz'' dedi. ''Hemen 2'ye indir onu. Size bir daha hiçbir şey söylemeyeceğim Mareşal.'' Öteki bir suç ortağı gibi alçak gönüllü bir tavırla gülümseyerek ''Şimdi Sayın Kont için elimden hiçbir şey gelmez'' dedi. ''2000 altınızı vermek için epey adam bulmam gerekiyordu.'' Van Dövres o zaman onu susturdu. Ama o uzaklaşırken Mareşal'ın aklına bir şey geldi. Konta kısrağının kotasının yükselmesi konusunda bir şey sormadığına üzüldü. Kısrağın şansı varsa hapı yutmuştu. Çünkü 50 üzerinden 200 altınlık bahis yitirmişti. Nana Kont'un fısıldamış olduğu sözlerden hiçbir şey anlamıyorduysa da ondan başka açıklamalar istemeyi göze alamadı. Kont daha sinirli görünüyordu. O sırada tartı yerinde karşılaştıkları Labordet'e Nana'yı bırakarak ''Onu geri getirirsiniz sonra'' dedi. ''Benim işim var, görüşmek üzere.'' Sonra salona girdi. Burası basık tavanlı, dar bir odaydı. İçinde kocaman bir kantar vardı. Bir ara istasyondaki bagaj salonunu andırmaktaydı. Nana burada da büyük bir düş kırıklığına uğradı. Atları tartmak için çok büyük, anıt gibi bir makine bulacağını düşünüyordu. ''Aman tanrım!'' Demek yalnız jokeyleri tartıyorlardı. İş bu kadarla kalıyorsa kendini bu kadar sıkıntıya sokmaya ne gerek var? Kantarda aptal suratlı, kucağında koşumlarla bir jokey, redingotlu, şişman bir adamın gelip ağırlığını ölçmesini bekliyordu. Bu arada kapıda bir seyis bir atı tutuyordu. Kosinus adındaki bir atın çevresine halk toplanmış, düşünceli, dalgın bir tavırla ona bakmaktaydı. Pist birazdan kapanacaktı. Labordet Nana'yı sıkıştırıyordu. Sonra geri dönerek ona Vandores'le bir kıyıda konuşmakta olan ufak tefek bir bayı gösterdi. ''Bak bu Pris'' dedi. Nana gülerek ''Aa evet, bana binecek olan adam'' diye mırıldandı. Adamı pek çirkin buluyordu. Tüm jokeyler ona aptal görünüyordu. Kuşkusuz büyümelerine engel olunduğu için böyle olduklarını söyledi. 40 yaşlarında olan bu adam da kavruk, yaşlı bir çocuğu andırmaktaydı. Buruşuk, sert görünüşlü, anlamsız, zayıf, uzun bir yüzü vardı. Vücudu öylesine boğumlu, öyle tuhaftı ki beyaz kollu, mavi gömleği bir tahtaya giydirilmiş gibi duruyordu. Nana oradan ayrılırken, ''Hayır, bu adamın bana şans getirmeyeceğini görürsün.'' dedi. Pistin üstünde hala epey insan vardı. Islak ve çiğnenmiş otlar kararmıştı. Koşular konusunda açıklamaları gösteren dökme demir direkler üstündeki iki tablonun önünde halk birikmiş, başını kaldırarak bakıyor, tartı salonuna bağlı elektrikli bir tel her atın numarasını ortaya çıkardıkça bunu uğultuyla karşılıyordu. Bazı beyefendiler programlar üzerinde işaretler koyuyordu. Sahibi tarafından koşudan çekilen Pişenet adlı at söylentilere yol açıyordu. Nana Labordet'in kolunda oradan geçip gitti. Bir süs bayrağının direğine asılı olan çan, halk piste boşaltsın diye durmadan çalmaktaydı. Nana arabasına yeniden binerken, ''Aman çocuklar'' dedi, ''şu tartı yeri'' dedikleri palavradan ibaretmiş. Herkes onu alkışlıyor, çevresinde bağırıp çağırıyordu. ''Bravo Nana, Nana, Nana'yı bize geri verdiler. Ne aptaldı bunlar, Nana'yı alçak mı sanmışlardı? Tam zamanında gelmişti işte. Dikkat, yarış başlıyordu. Şampanyayı unutmuşlardı, içki faslı bir yana bırakıldı. Nana arabasında Gaga'yı bulunca çok şaşırdı. Gaga, Louis ile Bijo'yu kucağına almış, La Falloise'a yaklaşmaya karar vererek çocuğu öpmek istediğini anlatıyordu. Çocukları çok seviyordu çünkü. Nana, bu arada Lily nasıl diye sordu. O yaşlı adamın arabasındaki Lily değil mi? Onunla ilgili tuhaf şeyler anlattılar bana. Gaga ağlamaklı bir tavır takınmıştı. Acıklı bir halde, ''Şekerim, bu yüzden hastalar oldum.'' dedi. ''Dün o kadar çok ağladım ki hastalanıp yataklara düştüm. Bugün bile gelebileceğimi sanmıyordum. Ben de düşünüyorum, biliyor musun? İstemiyordum bu işi. İyi bir evlilik yapsın diye onu rahibelerin yanında okuttum. Ciddi öğütler verdim. İlgimi hiç üzerinden esirgemedim. Ama şekerim bunu kendi istedi. Öyle bağırıp çağırdı, ağza alınmayacak sözler söyledi ki bir tokat atmak zorunda kaldım. Canı çok sıkılıyormuş. O da bu işten vazgeçmek istiyormuş falan. Sonra tutup da bu işte bana engel olmaya senin hiç hakkın yok demez mi? Ben de ona sen zavallının birisin. Onurumuzu iki paralık ettin. Defol diye bağırdım. Olan oldu. Bu işi kendim çözümlemeye karar verdim. Ne düşler kurmuştum oysa. Son umudum da yok olup gitti. O sırada çıkan kavga kürültü üzerine ayağa kalktılar. Topluluklar arasında Vandores'le ilgili bazı kuşkulu söylentiler dolaşıyor. George da Vandores'i savunuyordu. Ona neden kendi atını bıraktığını söylüyorsunuz diye bağırıyordu. Daha dün koşu salonunda Lusignan'a 1000 altın yatırdı. Philip evet ben de oradaydım diye onayladı. Nana üzerine ise tek altın bile yatırmadı. Nana'nın kotası 10 ise Vandores'in bunda hiç etkisi yok. İnsanların bu kadar hesap yaptığını öne sürmek çok gülünç. Hem onun çıkarı ne olabilir? Labordet sakin sakin dinliyordu. Omuzlarını silkerek bırakın canım dedi. İstediklerini konuşsunlar. Kont biraz önce Lusignan üzerine en azından 500 altın bahse girdi. Nana'nın üzerine 100 altın yatırmasının nedeni bir at sahibinin kendi atlarına güvendiğini göstermek zorunda olmasından kaynaklanıyor. La Falloise kollarını sallayarak ''Aman canım bunlardan bize ne?'' diye bağırdı. ''Bence Sprit kazanacak. Fransa hapı yutacak. Yaşasın İngiltere.'' Yeniden çalmaya başlayan çan sesi atların piste çıktığını bildirdiği sırada kalabalık uzun uzun ürperdi. Bunun üzerine Nana daha iyi görebilmek için arabasının sırası üstüne çıkarak ayağa kalktı.